Ayrım 7, Ho Chi Minh, bir ulusal kurtuluşçunun portresi, Reinhold Neumann Hoditz. Sayfa 63. Çin olayı. Tongging'in kuzeydoğu köşesinden 600 kilometre uzaktaki hareketli Güney Çin liman kenti Kanton, Vietnam ulusçu etkinliklerinin merkeziydi. Nguyen Ai Quoc'un Çin'e geldiği 1924 yılının Haziran'ında devrimci Pham Hong Thai Kanton'da Fransız-Çin-Hindi genel valisi Merlin'e bombalı bir suikast düzenlemişti. Suikast başarısızlıkla sonuçlandı ancak Yan'an ve Kanton'daki sürgün Vietnamlılara büyük cesaret verdi. Bu suikasta karşı Nguyen Ai Quoc'un tutumunu parti ideoloğu Truong Ching sonradan şöyle anlattı. O şu ya da bu valinin öldürülmesiyle sömürge yönetiminin devrilemeyeceği sonucuna varmıştı. Devrimi zafere ulaştırmak için kitleleri örgütleyecek ve onlara önderlik edebilecek güçlü bir politik parti gerekliydi. Truong Ching adı geçen eser sayfa 15. Ancak böyle bir parti kurulana kadar bir süre daha geçecekti. Moskova'da dünya devrimi çalışmalarını Doğu Asya'ya kaydırma kararı verildikten kısa bir süre sonra merkezden devrim uzmanları da yola koyulmuştu. Bu arada Çin'in yıllardır çeşitli renk ve ulustan Komintern ajanlarının buluşma yeri olduğunu belirtmek gerekir. Bugün resmi komünist kaynaklar Nguyen Ai Quoc'un Sovyet elçi Mihail M. Borodin ve General Galen, sonraki Mareşal Blücher yönetimindeki Sun Yat-sen'in Komintern hükümetine danışmanlık eden misyona katıldığından ağız birliğiyle söz etmezler. Nguyen'in kantonda kalan misyondaki durumu hiçbir zaman açıklığa kavuşmamıştır. Esas olarak Çin değil, Çin-Hindi sorunlarıyla uğraştığı kısa zamanda ortaya çıkmasına rağmen o zamanlar resmen Borodin'in çeviricisi olarak tanıtılıyordu. Suikastçı Pham Hong Thai kendisine Tam Tam Sha, aynı görüşlere sahip olanların birliği ya da yalnızca yüreklerin birliği diyen Vietnamlıların devrimci bir örgütündendi. Örgüt 1923'te Kanton'da kurulmuştu. Daha önce Nguyen'in babasıyla ilişkileri bulunan burjuva politikacı ve yurtsever Pham Boy Chau da Çin'deydi. Nguyen'in Kanton'da etkin olduğu dönemde Pham Boy Chau Fransız makamlarınca Şangay'da tutuklanmış ve yargılanmak üzere Hanoi'ye götürülmüştü. 1925. Sonuç tüm Çin Hindi'nde bir protesto eylemiydi. Çin'in güneyinin tüm eğilimlerinden ve fraksiyonlarından Vietnamlı ulusçuların toplanma yeri olması nedeniyle Nguyen Ai Quoc devrimci görüşlü yurttaşlarını tek bir örgütte toplamayı kendisine görev bildi. Haziran 1925'te Kanton'da Vietnam Devrimci Gençlik Birliği'ni Vietnam Thanh Chach Mang Dong Chi Hoi, kısaca Thanh Nien Gençlik kurdu. Bu birlik Vietnam Komünist Partisi'nin çekirdeğiydi. Ancak ulusçu ve komünist olmak Nguyen için yeni girdiği Asya sahnesinde uluslararası ilişkiler içinde çaba harcamak demekti. Bu nedenle aynı yıl Paris'teki sömürgeler arası birliğin örnek sayılabileceği Asya'nın Ezilen Halkları Birliği'nin kuruluşuna katıldı. Ancak bu birliğin örgütsel başarıları yerini çeşitli Asya ülkelerindeki ulusal komünist partiler alana kadar orta düzeyde kaldı. İşlevinin çift yönlülüğü daha o zamandan Nguyen'in açıklamalarında kendini gösteriyordu. Bir yandan kaçarken Pearl Irmağı'nda boğulan suikastçı Pham Hong Thai, zamanının ulusal kahramanı ve Vietnam halkının şehidi olmuştu. Kanton'daki suikastin patlamaları her yerden duyuluyordu. Works 1 adı geçen eser sayfa 134, La Correspondance Internationale No. 19-1923. Öte yandan ise Nguyen'in çoğunlukla safça inançlı biçimde gerçeklediği Lenin'di ve yine hep Lenin'di. Sömürge halkları katılmadan bir sosyalist devrim olamayacağını ilk fark eden kişi Lenin'di. Works 1 adı geçen eser sayfa 140, Lenin'in ikinci ölüm yıl dönümünde. Bu noktada komşu Çin'de böylesine farklı yöntemlerle sömürge yönetiminden kurtuluş için çalışan devrimcilerin yurtlarına kısaca göz atmak yerinde olur. Gerçi Dünya Savaşı'nın direkt etkileri Çin Hindi'nde örneğin Hindistan ya da Çin'den daha az hissedilmişti ama sömürge yönetimi yine de bazı reformlara girişmek zorunda kalmıştı. Bu konuda bakınız Jean Chausseneau, Geschicht Vietnam, Vietnam Tarihi, Ost-Berlin 1963, Bölüm 7, Vietnam Unter dem Kolonial Rejim, Sömürge Yönetimi Altındaki Vietnam. Bunlar öncelikle göze batan aksaklıkların kötü ünlü Angarya gibi giderildiği eğitim ve adalet alanlarındaydı. Bu arada sömürge yönetimine karşı direnişin ağırlık merkezi 1914'ten önceki çoğu gezi derneklerden oldukça geniş bir memur ve aydın çevresinin katıldığı yeni ve kısmen yasal örgütlere kaymıştı. Ancak bu örgütlerin liderleri komünist eğilimli Tihan Nhiên gibi sürgün örgütleriyle öyle doğrudan doğruya işbirliği yapmaya hiç de hazır değillerdi. Fransızlar özellikle Phan Boi Châu örneğinde olduğu gibi yurt dışında kendilerine karşı eylem yapan devrimcileri ele geçirmeye çalışıyorlardı. Bu durumda Nguyen Ai Quoc Çin için yeni bir takma ad edinmeye karar verdi. Kendisine Wuong dedi ve biz de ondan bu bölümde bu isimle söz etmek istiyoruz. Nguyen Ai Quoc'un Komintern örgütü üyesi olduğu göz önünde bulundurulursa, yoldaş Wuong'un politik bakımdan etkin yurttaşlarını komünizm davasına çekmek için kullandığı yöntemlerin oldukça esnek olduğu görülür. Ho Chi Minh'in yaşamıyla ilgili Hanoi'da yayınlanan belgeler okunduğunda dünyanın her yerindeki komünistlerde hemen hiç görülmeyen bir açık sözlülük insanı hep şaşırtır. Hatta yoldaş Wong'un kendisinin de pek sevmediği salt kuramsal tartışmaların Çin Hindi'nden yasa dışı yollarla gelmiş genç Vietnamlıları daha çok yıldıracağı biçimindeki doğru varsayımla diyalektik materyalizm konusunda tek bir eğitim kursu bile düzenlemediği açıkça belirtilir. Wuong'un 1926 Ağustos'unda kantonda verdiği ilk politik seminerin gündeminde şöyle konular vardı. Devrim nedir? Neden ve nasıl devrim yapmalıyız? Diğer öğretilerle komünizmin karşılaştırılması, çeşitli devrimler ulusal bağımsızlık için, sivil, demokratik ve sosyalist, çeşitli politik rejimler, bu arada özellikle Sovyetler Birliği'ndeki şura sistemi, çeşitli uluslararası örgütler 1, 2 ve 3. enternasyonel, devrimci etkinlik, sondaj, bağlantı, propaganda, örgütlenme ve eğitim ve nihayet işçiler, çiftçiler, askerler, gençlik ve kadınlar arasında propaganda. Kuşkusuz bunlar büyük tehlikeler altında sınırı geçmiş ve çoğunlukla daha önce tutuklanmış olan genç insanların soyut tartışmalardan daha çok ilgilendikleri sorunlardı. Wuong kursları bizzat yönetiyordu. Her kurs 2 ay sürüyordu ve yaklaşık 20 öğrencisi oluyordu. Wuong'un Vietnamlı bir yardımcısı vardı ve bazen Sovyet ve Çinli yoldaşlar konuk konuşmacı olarak geliyorlardı. Aynı yazı. Yani Borodin ve adamlarının gözü Wuong'un ve etkinliklerinin üzerindeydi ve yaptıklarını onaylıyorlardı. Bir kurs öğrencisinin hatırladığına göre sayılan konuların sonuncusu propaganda Çinli yoldaşların konusuydu. Burada onların o dönemde yoldaş Wuong'dan daha fazla uygulama deneyimleri olduğunu ekleyebiliriz. Çin Komünist Partisi 1 Temmuz 1921'de Şangay'da kurulmuştu. 1923'te Kanton Çin Komünist Partisi'nin 3. Kongresine ve Sun Yat-sen'in partisi Kuomintang'ın 1. Kongresine sahne olmuştu. Geleceğin Ho Chi Minh'in verdiği dersler anlaşıldığı kadarıyla pek can sıkıcı değildi. Bazen konuşmanın ortasında duruyor ve ısrarla soruyordu. Beni duyabiliyor musunuz? Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Sonra yeniden kolay anlaşılır kavram ve kanıtlarla bir tartışmaya giriyordu. Lenin'in kişiliği ve yaptığı işler üzerine bir derse bağlı olarak kahramanın mı çağını yoksa çağın mı kahramanını yarattığı sorusu ortaya atılmıştı. Wuong bu soruyla ilgili ateşli tartışmayı dikkatle dinledi, sonra tahtaya gitti, bir parça tebeşir alarak bir daire çizmeye başladı ve şöyle dedi. Çağ, kahraman, kahraman, çağ. Ve daire tamamlandığında, şimdi birisi bana kimin kimi yaratmış olduğunu söyleyebilir mi? Aynı yazı. Wuong belirli bir ülkedeki ve Çin Hindi'ndeki devrimin, dünya devrimine sıkı sıkıya bağlı olduğu ve tersi biçimindeki Komintern ilkesini sürekli tekrarlayarak dinleyicilerin kafasına yerleştirmeye çalışıyordu. Batı Avrupa'nın aksine Asya'da bir dizi devrimci olay için gelecek umut vaat ediyordu. Yoldaş Wong'un konferanslarından bir derleme 1926'da Asya Ezilen Halkları Birliği tarafından Kanton'da yayınlandı. Derlemenin ismi Devrimin Yoludur ve Ho Chi Minh'in o zamanki idealist, henüz ters gelişmelerle bulandırılmamış düşünce biçimine uygun olarak siyasal inancını dile getirmektedir. İki tür devrim vardır. A. Vietnamlılar Fransızları, Hintliler İngilizleri, Koreliler Japonları, Filipinliler Amerikalıları, Çinliler çeşitli emperyalistleri ülkelerinden kovarlar. Bu ulusal devrimdir. B. Her ülkede ve dünyanın her yerindeki toprağı işleyen herkes ve işçiler tüm ülkelerin ve halkların mutluluk ve insanlığın evrensel eşitlik içinde yaşayabilmesi için dünyanın tüm kapitalistlerini devirmek üzere aynı ailenin çocukları gibi birleşirler. Bu dünya devrimidir. Vietnam Kurye, No. 255, Hanoi, Şubat 1970. Çiftçilerin yanı sıra Wong özellikle Hong Gai kömür ocaklarının sömürülen işçilerinden söz etmekte ve işçilerle çiftçileri birlikte sınıf devriminin kaynağı olarak tanımlamaktadır. Ve Rusya'daki gibi ortalığı kapitalistlerden temizlemek için sonunda Çin Hindi'nde de işçiler ve çiftçiler birleşecektir. Bu sınıf devrimidir tanısını koyarken söz arasında durum gereği tarihsel gerçekle ustaca oynamak pragmacı olarak onu hiç de rahatsız etmemektedir. Dünya devrimi sonunda Wong'un tanımına göre ortodoks Marksist Bolşevik öğretiden farklı olarak çiftçiler ve işçilerden oluşan, kimi kez bu sıralamaya göre sonra yine tersine emekçi sınıfı tarafından yapılacaktır. Böyle bilgiler nedeniyle Nguyen Ai Quoc, diğer adıyla Wong, diğer adıyla da Ho Chi Minh gerçekten Mao öncesi kuramcı olarak göklere çıkarılamaz. Wong çiftçi kitleleri tarafından desteklenen devrimi hedeflediğinde yalnızca kendi ülkesinden yola çıkarak durumu doğru orantılar içinde değerlendiriyordu. Ne de olsa endüstri emekçileri bir plan kapsamındaydı. 1928'de Vietnam'da çoğu kuzeyin kömür ocaklarında ve buna ek olarak pamuk ipliği ve dokuma fabrikalarının işçileri olmak üzere 33 bin endüstri işçisi vardı ve bu sayılar aşırı Fransız sermayesi akınıyla sürekli artacaktı. Ancak yine de 1945'teki bağımsızlığa kadar salt endüstri emekçilerinin tüm Vietnam nüfusu içindeki yüzdesi 2 ya da 3'ten fazla değildi ve bu emekçilerin demografik yığılması başlıca kuzeyle Tonkin'le sınırlı kalıyordu. İstatistik verileri için bakınız Le Président, AGE sayfa 50 ve Starker Als AGE. Bugüne kadar tüm Vietnam için büyük önemini koruyan diğer bir gerçeği de Wong açıkça dile getirmektedir. Halk genel olarak fraksiyonlara ve gruplara bölünmüştür. Vietnam'da örneğin güneydeki yurttaşlarımız orta kesimdekilere güvenmezler, bunlarsa kuzeydekileri hor görürler. Bunun sonucu olarak güçleri aynı uçları birbirinden ayrılan yemek çubuklarının güç sağlayamaması gibi zayıflamıştır. Bu nedenle devrimci güçlerin birleştirilmesi gerekir ve bu amaçla devrimci bir partiye gereksinimimiz vardır. Vietnam Kurye adı geçen eser. Ancak önceleri ne ayrı bir devrimci parti vardı ne de profesyonel devrimci Wong kendi tanımının sınıf devrimcilerinden destek görebiliyordu. Kanton'daki örnek öğrencileri çoğunlukla Wong'un kendisi gibi açıkça sömürge zulmünün ve kapitalist sömürünün boyunduruğunda olmayan köy bilgeleri denilen kişilerin ailelerinden geliyordu. Bunlar arasında Ho Chi Minh'in ölümünden beri Kuzey Vietnam Başkan Yardımcısı olan o zamanlar 22 yaşındaki Nguyen Luong Bang da vardı. Nguyen Luong Bang kantonda Tihan Nien'e katıldı ve Wong tarafından özel bir görevle Vietnam'a geri gönderildi. Ve hatta 1955'ten beri Hanoi'de başbakan olan Pham Van Dong, babası Hue'de kral sarayında yüksek bir görevde bulunan genç bir mandarindi. Wong'un birleştirme planlarını engelleyen yalnızca uzunlamasına giden ülkenin, Tonkin'in kuzeyinden Kapka Mao'ya kadar 1650 kilometredir, tek tek bölümleri arasındaki karşıtlıklar değildi. Vietnamlı komünistlerin genelde diğer yoldaşlardan farklı olarak gösterdikleri tüm açıklığa rağmen parti tarihçileri, yurtseverlerin kendi aralarında uzak Moskova'dan gelen adam Nguyen Ai Quoc, diğer adıyla Vuong'a ve parolalarına karşı çıktıklarını gizlerler. Örneğin Çin'deki eğitimden sonra komünist teşvikçilerinin emirlerine uymak istemeyenler için etkili bir reçete bulunmuştu. Çin Hindi'ndeki Fransız gizli servisi bu kişilerin ismini öğreniyor ve onlar ülkeye döndükten sonra tetik davranıyordu. Fall adı geçen eser sayfa 93 ve devamı. Komintern misyonu en yetenekli genç devrimcileri kantondaki kursu bitirdikten sonra yoldaş Wuong'un tavsiyesi üzerine ya General Chiang Kai-shek'in kurucusu ve yöneticisi olduğu ve Sovyet General Galen'in ilgilendiği Wanpoa Komintern Askeri Akademisi'ne ya da ileri eğitim için Moskova'ya gönderiyordu. Bu yolla yalnızca 2 yıl içinde 1925 ortasından 1927 ortasına kadar 200'den fazla güvenilir kadro oluşturulabilmiş ve eğitmen olarak ülkeye geri gönderilebilmişti. Le Président adı geçen eser sayfa 52. Belki Wuong'un kendisi de kısa bir süre askeri akademiye gitmiştir. Moskova'ya giden Vietnamlılardan biri onu orada gördüğünü söylemiştir. Ancak resmi kaynaklar bunu doğrulamaz. Yine Wuong'un Çin ara oyunu sırasında Chiang Kai-shek ve Chu Enlai ya da 1925-26 yıllarında Güney Çin'de bulunan Mao Zedong gibi Çinli aktörlerle bir araya gelip gelmediği de belirsizdir. Belki de Andre Malraux'a bir konuşma sırasında düşüncelere dalarak sizin Nguyen Ai Quoc'la aynı sıralarda izlendiğinizi unutmadık diyen Chu Enlai ile Wan Pao'da karşılaşmıştır. Andre Malraux, Anti Memoriam, Karşıt Anılar, Frankfurt AM 1968, sayfa 449. Chu Enlai aynı ortamı da kastediyordu, yani Çin'i. Yoldaş Wuong'un Çin görevi Chiang Kai-shek 1927 ilkbaharında komünistlere ilk darbeyi indirdiğinde sona ermişti. Mihail Brodin'den şu veda sözü aktarılmıştır. Devrim yasa dışına çıkmak zorundadır. H.S. Hegner, China, Sichkal, Unserer Kinder, Çin çocuklarımızın kaderi, Frankfurt AM 1963, sayfa 122. Onun gibi Nguyen Ai Quoc da Çin sahnesini terk eder. Yine sığınağı Moskova'dır, Komintern'dir. Borodin çiftçiler hakkında hiçbir şey bilmiyordu, diyordu Mao Zedong yaklaşık 40 yıl sonra. Maru adı geçen eser sayfa 461. Rus'un Vietnamlı yardımcısı ise onları tanıyordu. Ancak amacına ulaşana kadar yeni dolambaçlı yollara gerek vardır.